Ayrım 6. Bay Bergère Paris'te. Anatole France, sayfa 70. 12. Bayan de Bonman'a göre aşık olmak felakete uğramak demekti. Mutluluk veren bir felakete. Joseph Lacris'in kralın mektubunu okuyarak onurlandırdığı akşam yemeğinden sonra ona "Sizi ebediyen seveceğim" demişti. Araba hala tarihi sevişmenin atmosferiyle doluydu. Ama aşk heyecanlarına yön veren duyguların nedenli dengesiz olduğu düşünülürse bu sözün fazla bir anlamı yoktu. Ebediyen. Bu sözde daha çok tinsel bir anlam, bir sonsuzluk sevgisi seziliyordu. "Evet, ebediyen," diye yanıtlamıştı Lacris. O cömert geceden 2 hafta sonraydı, Kralcı Gençlik İl Komitesi sekreteri bu 2 haftayı sevgilisiyle birlikte ve darbe hazırlıkları içinde geçirmişti. Baroness sözleştikleri saatte Lord Byron sokağındaki pek fazla kimsenin bilmediği eve gelmişti. Yüzünde beyaz dantelden bir peçe vardı. Tayyör giymişti. Daire 2. kattaydı. Baroness bu dairenin 3 odasını ince bir zevkle dekore etmiş, duvarları gök mavisi kağıtla kaplatmıştı. Eski aşkı Raoul Marcien için bir renk seçmesi gerekmiş olsa o da maviydi. Baroness'e göre Joseph sevimli, genç, biraz yabanıl, kusursuz ve gururlu ama sıkıntılı ve endişeliydi. Bir türlü Baroness'in istediği gibi olamıyordu. Eğer Baroness huzur dolu ve engin bir hoşgörüye sahip olmasaydı, Lacris'i çatık kaşları ve ince, büzülmüş dudaklarıyla Rara'ya benzetebilir, onda Rara'yı görebilirdi. Baroness Lacris'in endişelerinin boşuna olmadığını biliyordu. Bir hükümet darbesi planladığını, Lacris'in de vilayetin valisiyle cumhuriyetçi ileri gelenleri saf dışı etmekle görevlendirdiğini öğrenmişti. Lacris özgürlüğünü ve hayatını kral ve kilise uğruna tehlikeye atıyordu. Baroness önceleri onu darbeci olduğu için sevmiş, şimdi ise ondan şefkat ve güler yüz bekliyordu. Joseph Lacris evde Baroness'i bekliyordu ve onu şu güzel sözlerle karşılamıştı. "Benim aklım başımdan alıyorsunuz. 15 gündür parlak bir düşte gibiyim." Sonra gene Baroness'e bakmadan aklı başka yerdeymiş gibi "Çok güzelsiniz" diye eklemişti. Şimdi ise 10 dakikadır perdeyi aralamış sokağı gözlüyordu. Ona "Evin 2 çıkışı olmalı demiştim size. Önümsemediniz. O da evin ön cephesinde ama ağaç görüşümü engelliyor" dedi. Baroness içini çekti. Evet, akasya ağacı. Bir yandan da peçesini çıkarıyordu. Evin avlusunda bir akasya ağacı ve bir düzine kadar taflan vardı. Avluyu sokaktan sarmaşık çit ayırıyordu. "Evet, akasya," dedi Lacris. "Nereye bakıyorsunuz dostum?" "Duvarın dibinde dikilen adama." "Kim o adam?" "Bilmiyorum. Beni izleyen polislerden biri mi acaba?" "Anlayamadım. Takip ediyorlar beni. Paris'e geldiğimden beri peşimde 2 polis dolaşıyor. Bıktım artık. Bu kez izimi kaybettireceğimi sanmıştım." "Şikayet edin." "Kime?" "Bilmem. Hükümete belki." Lacris sustu. Pencereden dışarı bakıyordu. Duvarın dibindeki adamın polis olmadığını anlayınca biraz rahatladı. Baroness'in yanına geldi. "Sizi çok seviyorum. Çok güzelsiniz. Çok. Tapılacak kadınsınız. Ama ya beni takip eden polisleri değiştirmişlerse?" "Onları peşime takan Dupuy'ydi. Biri kısa, biri uzun boyluydu. Uzun olanı siyah gözlük takardı. Kısanın burnu papağan burnu gibiydi. Kuşlar gibi yan yan bakardı. İyice tanımıştım onları. Korkulacak insanlar değillerdi. Toplantıya benden sonra gelenler, senin polisler kapıda derlerdi. Ben de arada bir onlara bira filan ısmarlıyordum. Acaba Dupuy bunları peşime beni korumaları için mi taktı diye düşünürdüm. Dupuy hırçın, kaba ve acayipti ama vatanseverdi. Şimdiki bakanlara pek benzemiyordu. Dikkatli olmam gerek. Ah, alçaklar. Ya polisleri değiştirdilerse? Yine pencereden dışarıya baktı. Hayır, değiştirmemişler. Duvarın dibinde duran adam pipo içen bir arabacı. Sarı çizgili bir yelek var üzerinde. Fark etmemişim. Korku insanı kör ediyor. İtiraf edeyim ki korktum. Sizin başınıza bir şey gelmesinden korktum. Benim yüzümden tedirgin olmanızı istemem. O kadar hoş ve güzelsiniz ki. Baroness'in yanına döndü. Okşamaya başladı. Saçı, başı ve elbisesi dağılan Baroness utandı. Utancından neredeyse elbisesini çıkaracaktı. Elizabeth, beni sevdiğinizi söyleyin. Eğer sizi sevmeseydim burada... Elizabeth, sokaktan gelen ayak sesini duyuyor musunuz? Ağır, düzenli. Hayır dostum. Elizabeth çok hoş bir boşluk içindeydi. Sokaktan gelen sesleri duyacak hali yoktu. Joseph Lacris, şimdi eminim artık dedi. Bu ayak sesleri, kısa boylu polisin ayak sesleri. Belliğimde yazılı bu sesler. Hiç yanılmam. Tekrar pencere önüne gitti. Bu durum sinirlerini bozuyordu. 20 Şubat yenilgisinden sonra kendine güvenini yitirmişti. İşin zor olduğunu ve zaman alacağını anlamıştı. Arkadaşlarının durumu kendisinden farklı değildi. Her şeyden şüphe ediyor, her şeye sinirleniyordu. Elizabeth, kardeşim Weinstein'i davet ettireceğim sizi dedi. Yarın akşam birbirimizi görmek için fırsat. Joseph Lacris aniden kızdı. Kardeşiniz Weinstein'a mı? Onun adını bile anmak istemem. Irkının bütün özelliklerini taşıyor. Henry Leon ona ilginç bir teklif yapmıştı. Köyler ve işçi semtleri için propaganda gazetesi çıkaralım demişti. Kardeşiniz duymazlıktan geldi. Leon'a öğüt verip durdu. Bol bol öğüt. Ne yani? Onun öğütlerine mi ihtiyacımız var bizim? Epey sinirlenmişti Lacris. Sözlerinden pişmanlık duydu ve sustu. Elizabeth Yahudi düşmanıydı. Weinstein'i severdi. Ama şimdi onun tarafını tutsa kabalık etmiş olacağını düşündü, sustu. Lacris komodinin üzerine koydu, tabancayla oynamaya başladı. Ya beni tutuklamaya kalkarlarsa? Enliğini bir hiddet dalgası sardı. Yahudilere, protestanlara, masonlara, laiklere, parlamenterlere, cumhuriyetçilere, bakanlar kuruluna sövüp saymaya başladı. Hepsi falakaya yatırılırsa yeriydi. Kurvayo bazılarının kullandığı üslupla ateş püskürdü. Yahudiler ve masonlar Fransa'nın kanını emiyor, bizi yıkıma sürüklüyorlar ama sabırlı olmak gerek. Ren duruşmasını bekleyelim, canlarını okuyacağız onların, her şey hazır. Ren'de ve Paris'te aynı anda harekete başlayacağız. Duman edeceğiz Dreyfusçuları, Lübe'yi de, Elize Sarayı'nı da yıkacağız, günlerini göstereceğiz onlara. Bayan de Bonmont'a göre aşk bir mutluluk uçurumuydu. Bu gök mavisi odada günde bir kez kendinden geçmek ona yetmiyordu. Daha fazlasını istiyordu. Dostunun rahatlamasını, mutlu olmasını istiyordu. Onların, güzel kirpikleriniz var, dedi. Göz kapaklarına öpücükler kondurdu. Gözlerini yeniden açtığında rahat ve mutluydu. Az önce yaşadığı sonsuzluk duygusu her yanını sarmıştı ama gevşek kollarıyla sardı Joseph endişeli gibiydi. Sanki başka bir dünyadaydı. Barones içini çekerek yumuşak bir sesle sordu. Neyiniz var dostum? Az önce ne kadar mutluydunuz? Lacris, evet mutluyduk dedi ama kafam meşgul. Bu akşam göndermem gereken 3 şifreli mektubu düşünüp duruyorum. Tehlikeli ve karmaşık işler bunlar. 22 Şubat'ta çektiğimiz telgrafların Dupin'in eline geçtiğini sanmış çok korkmuştuk. Eline geçseydi bugün hepimiz içerideydik. Eline geçmedi değil mi? Soruşturma olmadığına göre geçmedi. Ama 15 gündür bizi izlediklerine dair endişelerim var. Şu baldırı çıplak kızı alt etmeden rahat edemeyeceğiz anlaşılan. Gözleri ışıl ışıl, şefkatle parlayan barones, güzel kokan çiçeklerden yapılı bir çelenk gibi kollarını Lacris'in boynuna doladı. Yakut rengi, yaşlı gözlerle ona baktı. Ateşli ve taze dudaklarıyla gülüyordu. Endişelenmeyin dostum, başaracaksınız. Cumhuriyet yıkılmak üzere, ayakta duramaz artık. Herkes parlamentoya karşı, kimse masonları, ateistleri, vatansızları desteklemiyor. Vatan ile din birbirinden ayrılabilir mi? İkisi iç içe geçmiş kavramlar değil mi? Bugün halk öyle eğilimler gösteriyor ki hayranlık duymamak elde değil. Pazar ayinlerinde kiliseler dop dolu. Cumhuriyetçilerin iddia ettiği gibi kiliseye sadece kadınlar gitmiyor. Erkekler de gidiyor. Hem de üst tabakalardan erkekler, subaylar. Dostum, inanın bana, başaracaksınız. Aziz Antoine Kilisesi'ne gidip, sizin için dilekte bulunup mum dikeceğim. İlk işim bu olacak. Joseph yeniden ciddileşmiş düşünüyordu. Evet, Eylül'ün başında iş bitmiş olacak. Durum iyi. Halk bizi destekliyor. Başarılı olmamızı istiyor. Taraftarlarımız artıyor. Barones bir ara boş bulundu. Bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Uzun bir mücadele bu. Uzun süren mücadelede en çok ihtiyaç duyulan nedir? Para elbette. İşte bizim ihtiyacımız da para. Gerçi birçok yerden para geliyor ama yetmiyor. Kibar üç bayan bize 300.000 frank verdiler. Monseigneur çok duygulandı. Böyle bir şey kim yapar? Fransızlardan başka. Bu bayanların yaptığı bağış çok hoş, çok güzel. Eski Fransa, eski toplum diriliyor, öyle değil mi? Barones aynanın önünde Lacris'in söylediklerini duymazlıktan geliyordu. 300.000 franklık bağış, beyaz ellerin güzel hediyesi şimdi işe yarıyor. Monseigneur çok duygulandı. Hayranlık duyduğum bir tarzda asaletle dedi ki, bu parayı son kuruşuna kadar harcayın. Küçük, güzel bir elden 100.000 frank daha gelseydi, kötü mü olurdu? Kutsal bir el olmaz mıydı o? Fransa'nın kurtuluşuna katkısı olan bir el. Bağışçı Amazonlar. Güzel kralcı kadınlar. Onların safında yer almanız gerek. Böyle bir bağış yapana kral mutlaka imzalı bir mektup gönderir. Bağışı yapanın kışın mutlaka saraya gelmesini isteyecektir. Joseph Lacris para sızdırmaya çalışıyordu. Baroness acı bir duyguya kapıldı. İlk kez başına gelmiyordu bu. Krallığın yeniden kurulması için para vermenin anlamı yoktu ona göre. Genç, güzel, yakışıklı, pembe yanaklı, sarı ipek sakallı prensi kuşkusuz seviyor, Paris'e dönüp yeniden tahta geçmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Ama 2 milyon frank geliri olan kralın paraya ihtiyacı olabilir miydi? Sevgi, iyi dilek ve çiçekten başka ne isterdi ki o? Joseph Lacris sustu. Sessizlik sıkıcıydı. Baroness aynaya baktı ve mırıldandı. Aman Allah'ım, şu saçlarının haline bak. Baroness saçlarını, elbisesini düzeltti, küçük para çantasını açtı, içinden lel çerçeveli cam bir madalyon çıkardı. Madalyonun kapağını açtı, içinden 4 yapraklı bir yonca çıkardı. Lacris'e uzattı heyecanla. Bu sizin uğurunuz dedi. Hiç yanınızdan ayırmayacaksınız. Söz verin bana. 13. Akşam oluyordu. Hava ılık ve aydınlıktı. Lüksemburg Parkı altın tozuyla yıkanmış gibiydi. Bay Bergère terasta Marguerite d'Angoulême heykelin kaidesine Bay Gobain'le Bay Denis'in arasına oturdu ve "Beyler," dedi. "Size bugün Le Figaro'da çıkan bir makaleyi okumak istiyorum. Yazarın adını söylemeyeceğim. Kim olduğunu tahmin edin. Tesadüfler ne kadar ilginç. Size bu yazıyı arkamızda duran sevimli kadının önünde okuyorum. Seve seve. Marguerite d'Angoulême'in esaslı öğretiyi savunur, yürekli insanlara saygı gösterirdi. Bilge, samimi, hoşgörülü ve merhametli olduğu ve kurbanları cellatların elinden kurtarmak istediği için bütün papazlar ayaklandı. Bütün sorboncular havladı, kışkırtmalara kapılan Navar Koleji kopukları da ayaklandı. Fransa kralının kız kardeşi olmasaydı bir çuvalın içinde Sen nehrinin dibini boylardı. Hoş, derin ve neşe dolu bir insandı. Sağlığında yüzünde bu heykeldeki gibi bir kötülük ve süs düşkünlüğü ifadesi var mıydı bilmiyorum. Heykeltıraşı tanınmış biri değildi. Lescon. Kulenin öğrencileri. Marguerite d'Angoulême'in kuru boya birçok portresini yapmışlar. Hüzün dolu bir gülümseyişi var. Şu sözleri söylerken acı bir ifade belirmiştir dudaklarında. Ben hiçbir soyluğuna taşımadığı kadar evrensel tasanın yükünü taşıdım. Özel hayatında hiç mutlu olamadı. Çevresinde bulunan kötüler, cahil ve alçakların alkışları arasında başarıya ulaştılar. Kulakları heykel gibi, mermerden olmasa bizi duyabilseydi sanırım bu okuduklarıma yakınlık duyardı. Bay Bergère gazetesini açıp okumaya başladı. Resmi daire. Olanları anlamak için biraz dikkatli olmak gerekir. Meselelere eleştirel gözle bakılmalı, bunun için çaba gösterilmelidir. Durumu ilk kavrayanlar, zor araştırmalara yatkın entelektüeller oldu. Biraz dikkat, biraz da iyi niyet gösterirseniz şüpheye hiç yer kalmaz. Ortak kavrayış denen şey bugün birçok olayın anlaşılmasına yardımcı oluyor. Eğer kitleler çok açık olan gerçeği görmemekte uzun süre direnmişlerse buna şaşmamak gerekir. Esasında hiçbir şeye şaşmamak gerekir. Her şeyin bir nedeni vardır. Bu nedeni bulmak bize düşer. Söz konusu olayda halkı aldatmak için her şeyin yapıldığı, halkın saf duygularının sömürüldüğü açıktır. Yalan galebe çalsın diye basın elinden geleni yaptı. Büyük gazeteler sahtekarlara destek oldu. Sahte belgeler, hakaret ve yalan dolu haber yayınladılar. Bunu belki de okurlarını memnun etmek, onların samimi duygularını okşamak için yaptılar. Bilemiyoruz. Ama halkın gerçeğe karşı içgüdüsel bir direniş gösterdiği açıktır. Kendi iradeleriyle düşünme yeteneği olmayan kitleler gerçeği bulamadılar. Bulamazlardı da. Kitlelerin ordu hakkında yalın bir görüşü vardı. Kitlelere göre ordu, resmi geçit, tören, manevra, üniforma, çizme, mahmuz, rütbe, top ve bayrak demekti. Veya şapkalara takılan kurdeleler, litrelerce mavi şarap, karargah, eğitim, koğuş, disiplin ve kantin geliyordu akıllarına. Bazen de yepyeni üniformalar, savaş resimleri yapan askeri ressamların tablolarını anımsıyorlardı. Ordu demek, güç, güvenlik, şan ve şeref demekti. Çelik ve altın parıltıları gözlerini kamaştırıyor, resmi geçitlerde davul ve bando sesleri kulaklarını sağır ediyor, kılıç kuşanmış komutanların sahtekar olduğunu anlayamıyorlardı. Bu komutanlar bir karakol odasına polislerle birlikte bir masanın üzerine eğilir, ellerine sandros, silgi alır, bir belgedeki bir adı siler, sonra başka bir adı yazar, yazı taklit edip sahtekarlık yapabilirler miydi? Hele bunu masum bir insanı mahkum ettirmek amacıyla yaparlar mıydı? Kurtarmak istedikleri hainle buluşmaya giderken hangi gülünç elbiseyi giyeceklerini uzun uzun planlamış olabilirler miydi? Kitliler komutanların komplo kurmuş olabileceklerine neden inanmamışlardı? Çünkü bu komplolar açık hava, manevra ve savaş meydanı değil, resmi daire ve kapalı büro kokuyordu. Askeri bir tarz yoktu. 1895'te yapılan adli hatayı inandırıcı kılmak için düzlen iğrenç belgeler, adi ve alçak tahrifatlar hep resmi daire kokuyordu. Yeşil kağıt gerili dört duvar, meşe masa, sünger sarılı porselen hokka, şimşir bıçak, şöminenin üzerindeki sürahi, klasör dolabı, sandalye minderi gibi eşyalar bir şairin dediği gibi entrikacı, tembel, insana tepeden bakan, gösterişsiz bir işe yaramayan, ıvır zıvırla uğraşan, saçma sapan, kıskanç ve daireleriyle gurur duyan, zavallı oturan ve yerleşik adamları hangi gülünç hayal ve kötü düşüncelere ve kağıt mürekkep ve saçmalıkla yapılabilecek hangi karanlık, sahte, kalleş ve aptal işlere itmişse aynı işler, üzerinde silah armaları ve dumanı tüten bomba kabartmaları bulunan binanın bir yerlerinde de planlanmış olabilirdi. Bir mahkumu mahkum olduktan sonra açığa çıkan deliller sebebiyle suçlamak, bütün delillerin suçluluğunu kanıtladığı, hatta kendini suçlu kabul eden birini aklamak gibi ılımlı Fransız düşüncesinin kabul etmesi imkan olmayan canavarca eylemler, 4 sene boyunca sözü geçen binanın kıyısında köşesinde tezgahlanmıştır. Edebi tarzların karıştırılmasına tahammülü olmayan, ülkemizde trajik bir güldür oynanıyor. Bu akıl almaz, ölçüde cüretkar ve aynı zamanda budalaca entrika ve manevraların gerçek olduklarını anlayabilmek için belgeleri ve soruşturmaları yakından izlemiş olmak gerekir. Hafızası pek güçlü olmayan ve yalan yanlış bilgilendirilen halkın entrikalar çevrildiğine inanmamasını bu nedenle anlayışla karşılıyorum. Ama bakanlık koridorlarının kuytularında, parkeleri cilalı 30 metrekarelik bir odada, kep giymiş, tembel ve kalleş, kimi hareketli, kimi haylaz, birkaç bürokratın sahte ve hileli belgeler düzenleyerek adalete ihanet ettikleri ve büyük bir halka yanılttıkları gerçektir. Özellikle Mersiye ve resmi dairelerin tezgahladığı bu dava, alçakça eğilimlerin varlığını açığa çıkarmışsa da soylu insanların varlığını da kanıtlamıştır. Resmi dairelerde dahi bu alçaklara benzemeyen bir insan vardı. Bu insan uzak görüşlü, aydın bir düşünceye, yüce bir kişiliğe, alabildiğine insancıl, yumuşak ve sabırlı bir ruha sahipti. Ordunun en zeki subaylarından biri olarak kabul ediliyordu ve gerçekten öyleydi. Nadir bir insan olarak sivrilmesi kendisine zarar verebilecekse de, aynı dönemden subaylar arasında yarbaylığa ilk terfi eden o olmuştu. Orduda onu parlak bir geleceğin beklediği her halinden belliydi. Arkadaşları onun biraz alaycı bir hoşgörüye, sağlam bir iyilik duygusuna, üstün bir güzellik anlayışına sahip olduğunu biliyorlardı. O müzik ve edebiyatı derinden hissetmeye, düşüncelerin hafif ve uçuk dünyasında yaşamaya yatkın biriydi. Derin iç dünyaları olan bütün insanlar gibi ahlaki ve fikri yeteneklerini yalnız kaldığı anlarda geliştiriyordu. İçine kapanmaya olan eğilimi, yapmacık olmayan sadelik ve fedakarlığı, yeryüzündeki kötülüğü en iyi bilenlerden olmasına rağmen içinde bir mucize gibi beliren yürek saflığıyla o, aslında her an kahraman ama sakin, en küçük işe dahi içinde barındırdığı asaleti ileten ve günlük işlerini hayatın şiiri gibi gören Alfred de Vigny'nin düşlediği subaylara benziyordu. Bu subay 2. daireye tayin edildi ve Dreyfus'un Esterhazy sayesinde mahkum ettirildiğini anladı. Bu durumu komutanlarına anlattı. Komutanları önce tatlılıkla, sonra da tehditle Dreyfus'un suçsuz, kendilerinin ise suçlu ve hatalı olduklarını ispatlayacak araştırmalardan onu vazgeçirmeye çalıştılar. Diretirse başının derde gireceğini anladı ama vazgeçmedi. Sakin, emin ve ağır adımlarla çabalarını sürdürdü. Onu görevinden alıp önce Gabes'e, oradan da Sudan bir gerekçeyle Libya sınırına gönderdiler. Amaçları bu subayın Arap haydutlar tarafından katledilmesiydi. Onu öldürtemeyince onurunu 5 paralık etmeye çalıştılar. Bir yığın iftira attılar. Kalleş cevaatlerde bulundular ve Zola davasında konuşmasına engel olma uğraşına girdiler. Başaramadılar. Haklı, kişisel çıkar gözetmeyen, korkusuz bir insan nasıl konuşursa öyle konuştu. Sözlerinde ne ufak bir güçsüzlük belirtisi ne de en ufak bir aşırılık vardı. Orada konuşmanın nasıl bir cesaret gerektirdiğini umursamadan, gündelik yaşamında nasıl konuşuyorsa öyle konuştu. Ne tehdit ne zulüm onu geriletti. Bir Yahudinin suçsuz, bir Hristiyanın suçlu olduğunu ispat edebilmek ve görevini yapabilmek için genç yaşında edindiği dini ön yargılardan, hayatını adadığı Alsas ve Fransa toprağında yaşarken yüreğinde kökleşen Yahudi düşmanlığından sıyrılmak zorunda kaldığı söylendi. Ama onu tanıyanlar durumun öyle olmayıp onun hiçbir konuda sekreter ve yobaz olmadığını, üstün zekalı bu insanın taraf tutmadığı gibi kin de gütmediğini pekala biliyorlardı. Din konusunda özgür düşünceli biriydi o. Zalimlerden hiçbiri özgürlüklerin en değerlisi olan onun içindeki özgürlüğe dokunamadı. Kapatıldığı hapishanedeki Fernand Gray'in dediği gibi ileride heykelinin kaidesi o hapishanenin taşlarıyla yapılacaktır. Kendisini hapishaneye atanlardan daha özgürdü. Çok okur, sakin ve iyi niyetli konuşur, soylu ve duru düşüncelerle dolu mektuplar yazardı. Bütün bunlar onun özgürce düşünebildiğinin kanıtı değil miydi? Elbette öyleydi. Esasında iftiracı ve zalimler kendi yalan ve suçlarının mahpusuydular. Onu demir parmaklıklar ardında görenler gülümsediğini, sakin ve hoşgörülü olduğunu bilirler. Birçok aydın harekete geçmiş, binlerce bilgin, öğrenci ve işçi toplantılar düzenlemiş, bu utanç verici tutukla son verilmesi için dilekçeler imzalanmışken, kendisini hapishanede ziyaret eden Louis Havey'e şunları söylemişti. Ben sizden daha rahatım. Öyle diyordu ama sanırım acı çekiyordu. Alçaklığı ve kalleşliği, haksızlıkları, cinayet ve çılgınlık salgınını, kitleleri aldatan insanların iğrenç kudurganlıklarını, cahil kitlelerin affedilebilir öfkelerini görüp de acı çekmemek mümkün müydü? İhtiyar kadınların kutsal bir sadelik içinde masum insanları işkence etmekte kullanılan çalı çırpı bağlarını taşıdıklarını gözleriyle görmüştü. İnsanların sandığı kadar cesur ve akıllı olmadıklarını görünce kim bilir hangi duygulara kapılmıştı. Gerçek hayattaki insanlar psikoloğun çalışma odasında tahayyül ettiği gibi değillerdi. O içten içe ruhunun sessiz ve stoacı örtüsü altında acı çekmiştir. Ama ona acımak ne utanç verici bir duygudur. İnsancıl acıma mırıltısının onun ruhuna ulaşıp yüreğindeki haklı gurur incitmesinden korkarım. Bırakın ona acımayı, ben mutlu olduğunu düşünüyorum. Duruşma günü mutluydu, çünkü hazırdı. Hiçbir güçsüzlük belirtisi göstermedi. Ruhunun yüceliği beklenmedik olaylarla sınandı. Kahramanca ve gösterişsizce dürüst olmasını bildi. Askerlere ve yurttaşlara örnek oldu. Albay Picard'a hayranlıktan başka duygu beslenemez. Yazıyı okumayı bitiren Bay Berger'e gazetesini katladı. Margaret de Navarre'ın heykeli pesbembeydi. Güneş batıyor, gökyüzü kalın ve muhteşem bir zırh giyer gibi kırmızı bakır namlulara benzeyen bir bulut ağına sarınıyordu. 6. ayrımın sonu sayfa 80.